Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, ben Mehmet Lütfarslan, kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la birlikte bir Hayrola programına daha başlıyoruz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Hayrola her pazar 19'da burada gündeme ve gönlümüze düşenleri konuşmaya devam ediyor. Mehmet abicim hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Gönlünüzde ne var Mehmet abi?
Vallahi tam da biz de onu söylüyorduk. Gönlümüzde çok şey var da radyoda konuşacağımız
gönlünde
ne var acaba?
Gönlünde insanın çok şey olması iyi bir şey değil Mehmet abi.
Evet.
Yani insanın gönlünde bir şey olması lazım.
Onu uğraşıyoruz zaten. Bir taraftan tasfiyeye uğraşıyoruz. Bir taraftan tezkiyeye uğraşıyoruz ama çıkmıyor. Lütfü hocam nasıl yapacağız?
Ben yani de bilmiyorum. İşte o son nefese kadar devam edecek bir mücadele bu yani. Evet, son nefese kadar. Hani öyle derler ya seyri sürük de son nefese kadarmış diye.
Öyle tabii imtihan.
Yani bir yerde ben oldum bittim demek zaten olmamanın alameti yani.
Nefis yenilmez. Nefis terbiye edilir.
Evet.
Aslında nefsi terbiye eden de Rabbimizdir. Rab terbiye etme edici evet, demek mürebbi. Zaten. Nefsimizi bilirsek biz mücadele yollarını da öğrenmiş oluruz aslında. Ama hiçbir zaman tamam ben artık nefsimi yendim. Bundan sonra şu noktadayım diye bir düşünce olamaz. İmtihan olmaz zaten öyle olursa.
Evet. Gerçekten ilginç günler yaşıyoruz abi. Yani insanlar tabii böyle bir taraftan böyle kaygılar olan dinleyicilerimizin biz çoğunlukta olduğuna inanıyoruz. Bu zaten hem radyomuzun güzelliği
evet.
hem de yani böyle bir kaygıyla yaşamanın da zaten bizatihi hani şey vardır ya himmet buğday
evet.
metaforu vardır. Böyle bir kaygıya düşmenin bizatihi Allah'ın izniyle o işte necat bulma alameti olduğuna inanabiliriz bu anlamda. Fakat böyle bir acayip de bir gündem var. Hani bir taraftan işte İran karışmış, öbür taraftan Amerika böyle başında bir çılgın dünyayı böyle kendine göre yeniden nizamlamaya çalışıyor. Öbür taraftan Türkiye'de işte 2018'e girdik. Bir böyle ilginç seçim ittifakları, böyle farklı adaylar çıkma emareleri.
Geçen hafta konuşmuştuk değil mi? Yani çok sürpriz ittifaklar olabilir,
olabilir
diye.
Evet yani çok böyle ilginç zamanlara doğru gidiyoruz. Çinlerin bedduasıymış bu Mehmet abi. İlginç zamanlarda yaşayasın diye. Yani bir insana böyle bir yapılabilecek bir beddua olduğunu insan ilk anda düşünemiyor ama demek ki ilginç zamanlar bu tür neyin ne olacağını kestirememek demek ki bir afet gibi bir şey yani.
Yani tabii ben o manada zamanın İlginçliği herkesin hayatının bir defa yaşıyor herkes hayatını. Herkesin yaşadığı hayat da ilginçtir o manada. Yani Cenab-ı Hak bizi bu dönemde yaşatıyorsa demek ki budur bizim önümüze gelen şey. Böyle bir imtihan var bunu vereceğiz. Ama bundan 300 sene evvel yaşamış bir adam daha az ilginçtir diye düşünemem ben yani. Muhakkak kendi imtihanları var.
Herkes
onunla.
Kendi zamanını bu anlamda yüceltir.
Evet.
Hani bu şeyde vardır ya devreler işte biz 72 doğumlular başkayızdır falan filan. İşte 72'de doğmak böyle bir şeydir gibi böyle bir takım nesiller arasında da böyle yarışlar vardır.
Doğru.
Dediğiniz gibi yani her zaman kendi içinde bir ilginçliği vardır. Her insanın da çünkü biricikliği vardır. Evet. Allah bir tane yaratmış başka yaratmamış ki yani. Fakat o insanın tabii, kendisine ait bir özelliği olacak
doğru.
tabii ki.
Doğru. Tarihe şahitlik etmek başka bir şey. Yani tarihi bir şekliyle değişirken orada yer almak eğer okunabiliyorsa bu da çok önemli bir şey evet. diye düşünüyoruz. Biz hep mesela siz de hatırlıyorsunuzdur 12 Eylül'de biz çocuktuk ama yaşadık yani 12 Eylül'ü yaşadık.
Ben de yaşadım.
Darbe
evet.
oldu o sabah evet, evet. sokağa çıkma yasağı oldu askerler cumaya giderken nereye gidiyorsunuz dedi. Ben çocuk halimle biliyorum televizyonları açtık Kenan Evren'in konuşmasını dinledik ettik falan filan. Yani böyle bir darbe şeyini yaşadık ama tabii onun arka planını bilmiyorduk. Yani ne oluyor, ne bitiyor efendim falan filan. Onu yaşayanlar biliyor. Selimiye'ye toplamışlar herkesi vesaire şu bu. Anlatıyor tabii yaşayanlar bir şekilde. Sonra ama mesela biz işte tam da 15 Temmuz'da aslında biz sokağa çıktığımızda biliyorduk bir şey olduğunu. Tarihin burada bir değişme ve dönüşme sürecine girdiğini de biliyorduk. Bence o önemliydi yani. Yani oradaki o tarih okuması önemliydi. Bu böyle bir anda da onun canlı şahidi olmak da önemliydi yani. Bir manada belki onu düşünebiliriz. Yani işte tarih böyle tarihin değiştiği bir noktadayız. Bakın aynı şey İran dediniz mesela. Bak İran'da da aynı bizim gibi bir tecrübe var aslında. Yani adamlar ta 1900 sonra hep açıklandı değil mi onun belgeleri, o Musaddık nasıl devrilmiş, neler yapılmış. Aynı senaryo, bir karbon kağıdı gibi yan yana koyduğunda bütün darbelerin işte bir süreci var. Mesela İran halkı da bunu yemez. Bu tarihten sonra yemez yani bunu. Yani dışarıki bir darbeyi kabul etmeyecektir. Yani bir Amerikan darbesini. O şahı devirmiş adamlar.
Evet.
Mesela şimdi tekrar o bir yaşanmışlık. Bizim yaşanmışlığımız. Aslında tam da biz de zinciri biz kırdık 15 Temmuz'da.
İşte burada tarihe şahit olmak anlamında aslında yani 100 yılda yaşanacak bir olay mesela 15 Temmuz.
Evet.
Hakeza 90'da hani demir perde yıkıldı.
Tabii.
Malum. O da mesela 100 senede yaşanabilecek bir şey. Çünkü evet. 17'de kurulmuş bir istibdat rejimi, bir zulüm rejimi.
Evet.
Merhaba oldu. Ondan sonraki süreç hep böyle beraber izledik. Yani hayatımız boyunca ona şahit olmuş olduk. Dolayısıyla bazı zamanların bazı zamanlardan faikiyeti olduğu gibi.
Evet.
İşte bir takım olağanüstü gelişmelere de şahit olabiliyoruz.
Evet.
İşte buralarda şahitlik. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de bize atfedilen önemli vazife şahitlik, yani şahit olmak yani. Şahitliğimizi inşallah güzel yaparız. Neyi niye gördüğümüze dair o bilinç aslında bu dünyadaki duruşumuzu belirleyecek. Şimdi yarın ben şöyle düşünüyorum. Adamlar Afganistan'da bir operasyon başlattılar. Sonra Irak, sonra Suriye. Şimdi İran'a sardırdılar. Muhtemelen bir sonraki aşama Türkiye olabilir.
Türkiye her zaman var.
Her zaman var, evet.
Türkiye'nin hamlesi boşa çıktı aslında.
Evet, Türkiye ile ilgili hamle boşa çıktı.
Evet.
Ama durmayacaklar bunlar.
Durmaz, hiçbir evet. zaman durmayacak. Fakat aslında İran'daki hamlenin de bu kadar, şimdi mesela istedikleri gibi çok kolay gelişememe sebebi de bu. Türkiye örnekliğidir. Yani bir şeyi uyandırdı, uyandı yani bu şey. Belki bizim çok... Yani gayretimiz oldu mu olmadı mı ayrı bir hikaye. Fakat kader böyle yaptı yani. Kader tekrar aldı bu mührü, bu topraklara verdi. Bunu herkes görüyor.
Evet.
Yani buna mecbursunuz siz. Yani bir başka zihniyet de gelse bu mührü toprağa gömecek hali yok bu saatten sonra.
İşin ilginç tarafı abi. 2019 seçimleri aslında tam da bu mührün kabulü ya da reddi anlamına gelecek.
Evet, yani. Maalesef, oraya doğru gidiyor.
Yani burada bir maalesef. Değişim aslında şey için, karşı taraf için yani. İş bu noktaya geldi.
Evet.
Yani siyaseten aslında bir ortada bir şey yok çok fazla yani. Böyle bakıldığı bir zaman.
Muğlaklık yok
evet,
yani.
Evet, kesin, evet, aynen. Yani o noktada dolayısıyla kim nerede yer alacak o noktada şahitlik yine belki.
Evet.
Hepimize
evet.
düşecek olan. Fakat bu da tabii bir tarafından da hani bizi bir şeye de sürüklememeli. Hani zaten olayın akışı böyle gidiyor. İş bu tarafa dönüyor. Sonuçta Cenab-ı Hakk'ın neyi niye verdiği, kime niye öne çıkarttığı, kimle ilgili bir tasarrufunun olduğu cüz'i iradede ayrı düşünülemeyeceği için biz acaba kendi gayretimizi, çabamızı tabii. neye teksif ediyoruz?
Tabii.
Yani burada da Allah muhafaza ya süreç böyle ilerlerken işte cebimizi dolduralım, kasamızı dolduralım.
Tabii.
Bir takım efendim böyle imkanlardan istifade edelim diyenlerin yine ayrıştığını da şahit olacağız. Yani bu da bir şahitlik olacak.
Yani o hurmaların peşinde olanlar değil mi?
Ganimetin peşinde olanlar, okçular tepesini terk edenler.
Bunu yaşayacaklar. Bu da bir imtihandı. Bugün de olacak o. Yani Tebük seferinden yüz çevirenler olacaktır. Orada akıllı olmak lazım. Belki de hakikaten hazır da olmak lazım. Yani
evet.
Ben bakıyorum yani bu siyaset çok zor bir iş yani hakikaten siyaset yapmak da zor bir iş. Siyasette dengeli durmak da zor bir iş. Siyasette adaletle hareket etmek de zor bir iş. Fakat bazen bazı şeyleri yapmak değil de sadece yanlış yapmamaya direnmek bile insanı bir yerde tutar. Yani bir şeyi yapmak değil. Hiçbir şey yapma ama ya o yanlışı da yapma mesela. O zaman da büyütür insanı yani. Bu hep gördük yani çok daha evvel yani bu Türkiye'de değil mi? 1940'lar yaşandı, 50'ler yaşandı.
Evet.
Değil
evet.
mi? Orada böyle bir, çok ciddi bir şuur birikimi vesaire de görmeseniz bile sadece yanlış yapmayan insanlar hakikaten belli noktalara geldiler, ulaştılar. Halkın gözünde de ulaştılar. Biz iman ediyoruz ki Rabbin gözünde de ulaşmışlardır. Yani o manada. Belki çok teferruat, küçük görünen şeyler büyük neticeler doğurmuştu. Şimdi bugün de böyle. Yani ben hadiseyi okurken hakikaten böyle çok gündelik dedikoduya bağlı, başka şeye bağlı, küçük siyasi hesaplarla okumamak lazım. Büyük resmi doğru okumak lazım. Büyük resmin okunuşundan sonra da yanlış var. Yanlışa da yanlış demek lazım. Ama yanlışı yapmamak lazım o manada. Elimizde bir şey varsa yani elimizle düzeltebiliyorsak, dilimizle düzeltebiliyorsak, kalbimizle düzeltebiliyorsak. Ben şöyle görüyorum, bir noktadan sonra hani hep biz kalbimizle bir şeylere muhalefet ediyorduk ya. Şimdi bize bir fırsat çıktı, dilimizle bunları söyleme fırsatı ve aslında siyasilere de elleriyle bunları düzeltme fırsatı çıktı. Bizim şaşkınlığımız buradan biraz da.
Evet.
Kalple olan daha şeymiş yani. Yani bir şey yapmadığın için kalbini muhafaza etmeye çalışıyorsun. Yani o da zor bir şeydir ama.
Hadiste zayıf olarak imanın zayıf kısmı ifade ediliyor ya. Diliyle, kolay çünkü.
Evet, eliyle düzeltme meselesine doğru gidiyoruz. Biraz ona hazır olmak lazım diye düşünüyorum.
Evet. Abi böyle bir şey var. Bu hazır olmak gerekiyor. Süreç o noktada dediğiniz gibi bir gelişmeyi gösteriyor olabilir. Fakat bir tarafından da ilginçtir. Toplumun birçok kesiminde özellikle de gençlerde dine, maneviyata, dindarlığa dolayısıyla oradan ortaya çıkan bir takım vazifelere, günlük pratiklere yönelik bir gerçekten kayıtsızlık, ilgisizlik, uzak durma, böyle bir ilginç bir la dinileşme süreci var yani. Bunun da bir tarafından hani pratik hayatın içerisinde olanlar gözlemliyorlar. Yani işte en basitinden geçenlerde işte bir piyango çekilişi yaptı. Gazeteler günlerce o Eminönü'ndeki kuyruklardan bahsetti. Sonrasında ikramiye dörde bölündü. Herkes o insanları şimdi haberini okuyor, ediyor falan. Nereden çıkacaklar, ne atacaklar falan diye. Gazetelerde yapılan yorumlarda mesela işte diyelim falancaya yorum çıkmış. Bir tanesi altına, daha doğrusu ikramiye çıkmış, altına okuyucu yorumları yapılmış. Diyor ki bir tanesi, ya ne karışıyorsunuz kardeşim, haramdır falan filan diye niye karıştırıyorsunuz? Alsın işte, devletin verdiğinden haram mı olur? Ondan sonra hayrını da yapsın buradan diyen bir okuyucunun bakıyorsunuz yorumu en çok beğenilen yorum. Yani böyle bir şey var, bir şiraze kayması var yani.
Doğru, doğru.
O şiraze kaymasının da hani yaşadığınız gibi inanmazsanız, İnandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi inanırsınıza dönmüş. Böyle popüler bir dindarlık, popüler bir efendim işte zaten böyledir bu iş tarzında. Kitaptan, sünnetten hani hep bizi böyle esas olana çekmesi gereken boyuttan böyle uzaklaştıran bir şeyi var. Bunu da teknoloji, modern dünya, popüler kültür bizi bu tarafa doğru zorluyor. Yani, ya ne var diyor, niye uğraşıyorsunuz diyor, niye kabul etmiyorsun. Herkes gibi gündelik hayatın içerisinde devam etsene diyor yani. Ve bu algı bir tarafından da hani zaten oluyormuş böyle, böyle de yaşanabiliyormuş, böyle de olabiliyormuş şeklinde toplumun geniş kesilmene gittikçe daha fazla sirayet ediyor. Bir takım işte alim olarak söylenebilecek ya da işte söz söyleme makamındaki insanların zaman zaman reyting kaygısıyla ya da popülerlik kaygısıyla ortaya çıkıp söyledikleri sözler de bunu mesela şey yapıyor. İşte piyangoya birisi çıktı. Ya caizdir ya dedi. Yani bunda bir sıkıntı yok dedi. Hocalardan birisi çıktı bunu söyledi yani.
Allah Allah. Hiç evet. Duymamıştım ben böyle bir fetva.
Evet evet. Milli piyango dedi. Haram değildir dedi. Çünkü dedi.
Millidir dedi.
Evet.
Yerli ve millidir dedi.
Yerli ve millidir dedi. Bunu dedi bir kimsenin kimseye hakkı geçmiyor. Devlet alıyor bunu dağıtıyor dedi. Ondan sonra birisini dedi kandırma yok burada dedi. Birisinin dedi şeyi yok burada dedi. Kumar eskiden bu yüzden dedi şey yapılmıştır. O illet meselesi var ya, bu fıkıhçılar çok seviyorlar bu illeti. İllete bakarız diyorlar. İllete bakınca da böyle şiraze kayıveriyor birden bazen.
Evet, tabii bu belli bir şey mantığını aşan yani öyle çok kıl fetvası derler biliyor musunuz? Yani böyle.
Kıl yukaldeki o.
He,
evet evet.
Mesela
şaz derler abi. Yani fetvanın kıyıda köşede kalmış yani.
Yani
umumi ilgilendirmeyen şey yani aslında.
Sanki böyle bir genel ustalar vardır ya, böyle her şey tamir edilir. Burada böyle her şeye fetva verilir, her şeye fetva bulunur. Abi bu kitaba uyar mı? Uydururuz abi şeklinde adamlar türüyor. Bu da tabii bir ihtiyacı da gösteriyor. Aynı zamanda bunun talipleri de var belki. Şu noktadan belki bunu buraya geldiğimiz tarafıyla bakarsak, Belki bundan çeyrek yüzyıl evvel insanlar buna hiç ihtiyaç duymuyorlardı. Ya işte piyango haram mıdır, helal mıdır? Ya ne olursa olsun, haram olsa da şey olsun şeklindeydi. Şimdi en azından ya acaba helal mi haram mı? Bak bak iyi bir fetva bulduk falan diye. Bence bu olumsuz bir şey değil yani bunu aramak. Bir 25 yıl evvele göre daha olumlu bir noktadayız. Kötü olan şey ona ait insanların türemesi. Ben şurada da görüyorum onu. Mesela öyle bir işte Müslümanım, dindarım vesaireyim ama haramım yok mesela. Haram yok, hiç bakıyorsun. Adamda haram diye bir uygulama yok. Her şey helal olmuş. İbadet o da kalkmış. Din kolaylıktır diyerek. Yani şimdi şey vermek istemiyorum. O çocukların halini biz 30 sene evvel de bilirdik. Şimdi geldikleri noktaya öyle şaşırıyorum ki. Ya kesin bir haramla iştigal ediyorlar, görüntüler vesaireler. Ama adamlar haramı ortadan kaldırmış. Haram diye bir şey yok abi. Yani ne olursa olsun
her
yani.
Her şey meşru yani. Ha,
orada yaşadığın... adam çok uygunsuz bir şey yapıyor. O bile diyor ki ben kötü gözle bakmadıktan sonra bir şey olmaz diyor vesaire.
Evet.
Yani haramsız bir din, ibadetsiz bir din evet. ifadelendirilmeye çalışıyor. Evet, evet. Ya bu Allah'ın dini değil.
Evet, evet.
Yani bunu biz biliyoruz. Belki bunun ne toplum hayatında bunu yaşayan insanların olması da önemli bir şey. Bence mesela oradaki genel o başörtüsü meselesinde insanların çok fazla üstünde durması sebebi de buydu yani. Başörtüsü bize dini ve dini kuralları anlatıyordu. Onun için kamudan uzaklaştırmak istediler. Yani neticede sen namazı yani kapalı bir yerde kılıyorsun, orta bir yerde kılmıyorsun. Orucu kendin tutuyorsun, kendin biliyorsun. Zekatınsa öyledir. Hacca da ta giderken de işte gidiyorsun. Yani bir tek orada başörtüsü çok görünür bir alametti dine ait. Ya bu da olmasını getirdiler. Ama şimdi başka bir taraftan kuşatma altındayız. Yani tesettür var fakat anlamını kaybetmediğini tartışıyoruz değil mi?
Evet.
Yani o görüntülerle daptaracık bir taytın üstüne takılmış bir eşarp ne ifade ediyor?
Yani tesettürden maksat yani bir hayatın içine evet. girme noktasında hani onun cinsiyeti öne çıkarak Allah'ın gösterme dedikleri bir şekilde tesettüre bürünerek onun hayata katılması amaçken şimdi tesettür tam tersi bir anlama dönüştü.
Evet.
Göstermenin, görünmenin, daha fazla belki göze sokmanın, evet. hatta daha farklı bir boyutta göze sokmanın bir sanki şeyi haline geldi.
Evet.
Yani burada bir ilginç bir dönüşüm yaşandı. Şimdi bu şeytan ve hizbinin şeyidir abi bu.
Onların oyunu bitmez.
Onların oyunu bitmez.
Her dönemin imtihanı evet, da farklı olacaktır farklı, o manada. Aynen. Şimdi bizim üniversiteli genç kızlarımızın ikna odaları gibi bir imtihanı yok. Fakat evet. başka bir imtihanları var. Ya bu da evet. olacak yani. Olmayacak diye bir şey yok.
Yani kendisini ikna, aynanın evet. karşısında kendisini ikna etmek evet. gibi bir problem evet. var.
Var, öyle bir problemi var.
Beğenmek yani. Mi istiyorum, evet. Allah'ı mı evet. beğendirmek istiyorum?
Yani şimdi o da buranın imtihanı. Ne yapacağız evet. yani? Evet, böyle bir şeyle karşı karşıyayız.
Tamam, biz de bu erkekler olarak bu tesettür meselesini konuşarak böyle kendimize ait bir şey oluşturmayalım abi. Bunu genelde hanımlar kızıyorlar yani. Ya erkeklersiniz diyorlar. Siz diyorlar konuşmayın tesettür işini falan filan diyorlar. Şimdi bir tarafından da erkeğin tesettürü yok mu? Hani erkeğin tesettürü de göz kapaklarıdır diye genelde böyle bir romantik de laf vardır ama olur mu canım, erkeğin de kendine göre tesettürü var. O tayt meselesi ilginçtir. Şimdi liselerde şeyi serbest bıraktılar abi, pantolonu.
Evet.
Birden tayta döndü iş. Evet. Yani pantolon mantolon hak getire yani.
Doğru.
Acayip bir tayt ve bu erkeğe de sıçradı şimdi. Erkekler de tayt giyer oldular yani. O Allah kot Allah. Pantolonların baktığın zaman şimdi ha, orada da erkeğin tesettürü söz konusu yani. Senin cemaatle imam olabilecek bir böyle bol pantolon, vücudun orasını burasını göstermeyecek bir efendim şeyde kendini takdim etmen gerekirken yani bu o tesettür orada tam hem erkek için hem kadın için şu anda gündeme gelmeye başladı yani. Böyle ilginç bir.
Yani şunu mu diyorsunuz Lütfü Hocam siz? Ya bu kadınlarla uğraşamayız biz bu tesettür işleriyle falan da. Hiç en azından erkekleri kurtaralım, onların üstünden uğraşalım.
Yok şöyle, ben şunu diyorum. Erkeklerle kadınlar arasında maalesef fark kalmadı. Unisex dedikleri o senin de giyebileceğin, erkek kadının da giyebileceği bir giyim tarzı hepimizi esir aldı şu anda. O tight meselesinden ortaya çıkabilecek bir şey mesela. Şimdi bakıyorsun, başı arkadan bağlı. Yani şey yapmış. Topuz yapmış saçını. Diyorsun ki bu tamam. Alta doğru baktığın zaman tayt da giymiş. Ya bu diyorsun şey, ya bir dönüyor sakallı erkek. Şimdi sakal da moda erkekte ilginç bir şekilde.
O da iyi, Allah'tan var yani.
Yani orada işte abi hani.
Yoksa önden de hissedemezsin.
Erkeğin ziyneti bu. Süs sakal. Ama onu bile alıp böyle o modern kapitalizm işte beğeni dünyasının işte bir takım böyle şeyleri var. Fransa'da şurada burada New York'ta durup da böyle şu olsun bu olsun diye seçenler. Sonra moda dünyasının trendlerini belirleyen bir takım böyle tipler var. O tiplerin ortaya koyduğu trendlerle Ümmeti Muhammed'in evladı işte bir takım böyle garip garip hallere giriyor. Bu da bir sürü mantığı içerisinde efendim.
Bindik bir trende gidiyoruz diyorsun.
Evet, alamete gidiyoruz nereye? Ve bu sadece şey de değil yani, bu moda tarzında ya da işte efendim bir böyle işte piyangoda gördüğümüz gibi. Zihniyet planında da abi çok ilginç böyle şeyler var. Geçen bizim böyle gençlerden oluşan bir grubumuz var orada. Ben biraz soru cevaba doğru hafif döndüm orada. Soru cevap olsun istiyorum. Hocam dedi geçen dedi lise talebesi bunu söyleyen. Bir çocuk dedi imamatip talebesi hem de. Sınıfta bir soru sordu dedi. Hoca cevap veremedi dedi. Ne dedim sordu. İşte fed'uni estecib lekum. İşte bana dua edin. Ancak bana ibadet edin. Ancak beni efendim ululayın. Şeklindeki ayeti kerimeleri dedi. Birkaç tanesini ardı ardı okumuş çocuk. Sonra şu yani kritik soruyu sormuş. İlginç bir, çok ilginç bir soru. Yani Allah bu kadar kendinden bahsediyor. Allah egoist mi demiş. Yani peki hocanız ne dedi? Hoca dedi cevap vermedi dedi. Hoca dedi bir şey söyleyemedi dedi. Şimdi
ben bir sorayım mı demiş.
Bilemiyorum artık. Yani böyle bir hani tamam bu soruyu sorabilir. Bir genç dima sorsun. Ama bu soruya cevap verecek hoca da olsun yani. Bunu da bir şekilde cevaplayacak.
Doğru.
Buna şaşırmasın
aslında
hocam.
Aslında onu teşhis edecek. O soruyu ona neden itti?
Evet.
Bu soru hangi şeyden neşet etti?
Evet.
Bir İmam Hatip talebesi bunu
niye soruyor?
Soruyor ve şu da vardır yani. Çözemiyor da soruyor o çocuk.
Evet.
Yani aslında ilginç olan o İmam Hatip talebesi, o çocuğun da bu soruyu çözememiş olması.
Evet.
Zihniyet kayması olduğunda o soruyu çözmeye de uğraşmıyorsunuz zaten.
Evet evet.
Yani aslında mesela ben bunu sorulduğunda çocuk için söylemiyorum. Çok ciddi bir şirk kokusu alıyorum yani burada. Yani neden Allah bu kadar kendine dönük? Aslında oradaki şey şu. Ben ne ineyim ki burada?
Evet,
yani
evet.
Aslında mücadele benle bir mücadele
evet,
yani.
Evet, evet.
Sonra bizim o klasik şey cevabı gelecek. Beni niye yarattı ki? Bak yine tekrar.
Aynı mantık.
Yani aynı mantığa giriyor. Bir kısır döngüye gidiyor. Bu buradaki teşhisi iyi yapmak lazım.
Yani Allah'ı Allah olarak,
evet,
kendisini de insan olarak yani konumları karıştırmaktan
evet,
kaynaklanıyor.
Halık'la mahluk çizgisini anlatmak lazım.
Varlık
burada
hiyerarşisini anlatmak
evet,
lazım.
Yani. Evet,
evet.
Yani Allah'ı
evet,
böyle o biraz daha ya çok biraz benim üst versiyonum falan gibi görüyor. Hatta biraz zorlasam onu da geçerim gibi bir şey evet, zihniyet evet, yerleşmiş. Evet. Bunu kim yerleştiriyor hocam?
İşte hocam bu genel popüler kültürün bize dayattığı bir şey yani.
Evet, bu nefsini bilmemek yani,
evet,
ise.
Evet.
Nefsini bilmezse bir insan Rabbini de bilemez.
Evet. Yani kendisinin 3-5 damla sudan gelip de
evet,
şurada efendim bir 60
o kadar aciz olduğunu,
sonra, evet, el parmağını kaldıramayacak kadar evet, aciz içerisinde olduğunu ve bütün kainatı bu muhteşemliğiyle yaratan Cenab-ı Hakk'ın buna rağmen kendisini muhatap alışındaki o efendim inceliği göremeyen ve kendisini ondan böyle bir mütekabiliyet esası içerisinde denk gören bir zihniyet bu soruyu soracaktır
ve,
tabii ki.
Ve şu da var. Yani sen bu soru bir şeyin hani kan tahlilinde bir şeyler eksiktir. Bakarsın bir hastalığa işaret eder. Bu bir şeyi gösteriyor. Bu bana, ben bu soruyu soran bir adama ya ben ne yapabilirim buradan nasıl kurtulurum dese ben ona derim ki secde etmen gerekiyor. Yani çünkü mesele secde meselesidir burada. Çocuğun kendi yokluğunu, hiçliğini, Allah karşısındaki pozisyonunu anlayabilmesi için secde ediyor olması lazım. Secde etseydi Cenab-ı Hak onu söylüyor zaten. Yani anlardın sen orada, yaklaşırdın. Ama secdesiz bir hayatla sen o Allah'ı, kendi acziyetini kavrayamayacaksın hiçbir evet, zaman.
Yalnız burada tabii kesinlikle ben o çocuğu suçlamak noktasında
değil. Çocuk için değil, bu genel bir şey.
Hatta şöyle bir şey abi, biraz böyle şey de yaptım yani. yanlış anlaşılacağını bile bile. Ben dedim, şöyle cevap verdim o çocuğa. Allah egoist, egoist tabii. Hakkıdır çünkü kardeşim. Onun anlayacağı şekilde bir cevaptır bu aslında. Niye hakkıdır? Çünkü ya bütün alemleri yaratan, bütün efendim şu gördüğümüz kainatı hem de olanca büyüklüğüyle yaratan Cenab-ı Hak kendisinden bahsetmeyecek de kimden bahsedecek ya? Sana bu anlamda bir de verdiği değeri bir görsen sen. Hani ben razıyım, sen de benden razı mısın diye soru şu mesela. O şeyde sahabe efendilerimiz için sorduğu o soru mesela. Havariler için de geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani bu kadar efendim büyüklük, azamet içerisinde bir Rabbimiz tabii ki belki hani o bizim kısır düşüncemiz içerisinde insanın o çocuğun belki bakış açısı içerisinde hani egoist olarak nitelendirilebilecek. Nedir egoistlik? Hani insanın da egoizm esastır ya Mehmet abi. Evet. Biz hep böyle geldik yani. Fabrika ayarımız bu yani. Kendimizi öncelemek, kendimizi bir şekilde görmek bir kibriya, hani tekebbür olacaksa, hani büyüklenme, bu onun hakkıdır. Sadece onun hakkıdır. Bizim o noktada belki kendi küçüklüğümüzü görmek zaten onun büyüklüğünü teslim etmek evet. anlamına gelecektir. Orada işte aslında bir tarafından hiç değişmeyen şeyler var. Nasıl? İnsanoğlunun zihnini sürekli bu tür konular meşgul ediyor.
Tabii.
Bu nokta hiç değişmiyor. Zaman hiç değişmiyor abi.
Fakat bu sadece beyinle çözülecek bir şey olarak kabul edilirse çözülemez. Lütfü Hocam. Yani sen bunun yanına işte o ibadeti koymazsan hiçbir zaman gerçek şeye ulaşamayacaksın. İstediğin kadar bunu felsefi tartışmaların içinde konuştur. Yani istersen doğru düzgün cevaplar da ver. Ama bizim bir takım felsefecilerimizin bir takım çok da işte bir zaman sonra ibadeti terk eden insanlarımız gibi yani böyle. O doğru cevabı bulabilmen için yine fabrika ayarlarındaki o secde mekanizmasına ve hatta insanlar iki kısımdır. Secde edenler ve etmeyenler diyor. Orada şeytan secde etmedi. İlk isyan şeytanla başladı. Secde etmeyerek başladı. Ya bir tarafta secde eden insanlar var. Hazreti Adem'den beri melekler başta. Bir tarafta da secde etmeyenler var yani.
Evet. O noktada kesinlikle katılıyorum abi. Son tahlilde bu akli deliller ben hiçbir zaman işte 51 olmayacak diye düşünüyorum. Hep 50-50 kalacak yani bu. Sen bir akli deli getireceksin, o bir akli deli getirecek. Mesele çünkü o inanmak kalple olan bir
şey. Tabii iman yani. Başka bir şey.
İman başka bir şey işte. Orada iman yani inandım dedikten sonra aklını ne kadar efendim çalıştırırsan çalıştır. Ama akıl seni o iman kapısına kadar getirecek. O kapıdan içeri girmek işte gayba imanla olacak.
Tabii.
İki şey mühim yani. Allah vardır. Bir de ahiret vardır. Bunlara sen inanmadıktan sonra ki bu tamamen kalple alakalı bir şey.
Sadece bunun belki bunlar da değil.
Akli delilleri olabilir belki.
İman edilecek şeylerin
evet.
hepsi.
Evet amenna. Akli deliller bulunabilir yüzlerce. Ama onun karşısında yüzlerce de yine belki onun karşısında deliller de bulunabilir. Ama burada asıl olan işte o kalbi bir şekilde çalıştırmak yani.
Evet ya ben o delil meselesinde de yani orada da değilim. O daha kolay belki çözümlenebilir. Yani bu materyalizmi Allah Cenab-ı Hakk'ın varlığıyla ilgili şeyler belki daha kolay çözümlenebilir şeylerdir. Yani onun delili getirirsin. Sen de onun delilini getirirsin. Bir seni ikna edersin yani. Çok bence orada problem yok da adamı nasıl yaşantıya ikna edeceksin?
İşte
esas
abi.
Sıkıntı iman ettim deyip dedikten sonraki kapıdan sonra başlıyor.
Zaten hani deizm niye artıyor diye
evet,
konuşuyoruz
evet,
ya.
Mesele o.
Allah'ın varlığına inanıyor.
Eyvallah.
Tamam diyor Allah
başka
var diyor.
Başka türlü olmaz zaten.
Fakat diyor hayata müdahale etmiyor
evet,
diyor.
Evet evet.
Yani hayatıma müdahale etmesin ben kendi hayatımı yaşıyorum zaten
evet,
diyor.
Evet.
İşte orada aslında firavunluk başlıyor.
Tabii.
Nemrutluk orada başlıyor
doğru.
aslında. Yani sen Allah'ın varlığını kabul edeceksin. Bu kadar efendim kadir mutlak olan bir varlığın senin hayatına müdahale etmesine müsaade etmeyeceksin.
Evet.
İşte orada halt yemek.
Veya oradan alıyor. Diyor ki Allah 1500 sene sonrayı nereden bilecekmiş diyerek tekrar bir insani bir özellik.
İnsani bir özellik. Evet.
Yani
evet.
sanki zamana bağlı.
Evet.
Sanki kuralları her an Allah'ın sanki 1500 sene sonrayı bilemeyeceği bir insan gibi. O sıkıntı doğuruyor. O
evet.
da bu şeyleri yapmamak adına doğuruyor. Mesela
evet,
dikkat
evet.
et. Başka evet. şeylerle uğraşma. O dedem geçen şeylerde de konuştuk değil mi? O zaman onu putperest dediğin adam da Allah'a bir şekilde
tabii,
kabul
tabii.
ediyordu. Ama aracı koşuyordu.
Evet,
onun
evet.
sayesinde
biz Allah'a inanıyoruz
diyordu.
Diyorlardı. Bu
evet.
gökleri kim yarattı desen Allah derlerdi.
Tabii. Tabii.
Yani evet. Efendim bir ara veriyoruz. Birazdan tekrar beraber olacağız. Hayrola da. Erkan Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, hayrola da tekrar beraberiz. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la birlikte. Her pazar 19'da sizlerle beraber oluyoruz. İlk bölümde gönülden girdik, akıldan çıktık. Mehmet abi ne konuştuk? Ben de çok böyle...
Evet, ben de şey yapıp siz öyle girdiniz. Çok da böyle hazırlıklı gelmiyoruz. Biz ne konuşacağız derken bu sefer daha
niye
böyle
hazırlanmıyorsunuz
felsefi
abi?
Meselelere girdiniz. Ya çok da hazırlanınca yani hani söylüyorlar ya yani çok abdest kaçırır diye onun gibi oluyor.
Sunuhat. Evet. Biz de diyorsunuz sunuhat esas.
Sunuhat diye siz de öyle söylüyorsunuz. Yoksa biz hep iki senedir ya bir hazırlanalım konularımız belli olsun bakalım edelim derken hep geliyoruz. Ya ne konuşacağız göz göze girince bir yerden giriliyor işte.
Evet evet.
Bunlar çıkıyor. Demek ki bu programın kaderi de böyle bir şey. Siz öteki 4x4 programda ne yapıyorsunuz?
Önceden arkadaşımız bana bir tane program teklifi gönderiyor. Abi şu konuyu konuşalım, bu konuyu konuşalım, bu konuyu konuşalım. Ben zihnen hazırlanıyorum. Kitap getiriyor. Kitabı işte efendim tahlil ediyoruz. Bir tane sözümüz oluyor. O söz muhakkak daha önceden seçiliyor.
Bak. Yani. Demek ki partnerde bitiyor.
Ama işte şöyle 4x4 zaten ismi. Hayrola dedik ya biz. Biz oradan kaybettik abi. Veya kazandık öyle söyleyeyim. Hayrola. Doğru ne olacak yani? Bir şey konuşacağız da hayır olacak inşallah. Hep de konuştuğumuz hayır olsun inşallah diye konuştuk.
Ve burada ortada da bir belirsizlik, bir sürpriz var değil mi yani? Devamlı hayrola bakalım
evet,
ne olacak?
Hayrola.
Ama 4x4'te çok mekanik bir şey var.
Evet doğru.
Sayılar var.
4 tane ders var orada.
4 var.
Evet.
Çarpı var, sayı var.
Evet.
Falan.
Tabii ama şeyde de 4 melek var.
Ayrıca ben onu söylemiyorum. Yani bir, sen yine böyle bir mühendislik, toplumsal mühendislik falan diyoruz ya biz. Hayrola da böyle daha böyle
abi
serbest.
Şimdi, hendese bak hendese hesap işi malum.
Evet.
Biz diyor bütün her şeyi bir kaderle yarattık. Bir ölçüyle yani.
Evet.
Dolayısıyla son tahlilde yine ölçüye giriyor hadise. Biz o ölçünün içerisinde bir hayrı bulmaya çalışıyoruz. Muhtemelen bir belirsizlikten gelip burada.
Evet.
Ama yine de inşallah güzel şeyler çıkıyordur. Niyetimiz halis abi.
Evet.
Yani niyetimiz halistir. Halis olunca da hayır çıkacak diye
hayır
ümit
olsun
ediyoruz.
O zaman ne yapalım? Biz yine böyle devam edelim hocam.
Hayırlı olsun, hayırlısı olsun. Niye bir tabir, bir de ayrım vardır biliyorsunuz
evet,
değil mi onu?
Evet.
Şimdi bazı şeyler
bilemiyoruz biz neyin hayır olduğunu, değil mi? Şer gibi görünen şeylerde hayır.
Hayır var.
Hayır evet. Gibi görünen şeyler şer olabiliyor.
Evet. Evet. Son tahlilde onun bu da hani mutlak manada hiç bilinemeyecek bir şey.
Evet.
Son tahlilde çünkü ölüp gitmedikten sonra öbür tarafta mizan kurulmadıktan sonra kim neyi bilecek?
Doğru.
O yüzden hep böyle bir işi şeye bırakmak lazım yani. Hayırlısı olsun duasıyla bitirmek evet, lazım. Taçlandırmak lazım. Hayırlı olsunla hayırlısı olsun arasında bir fark var Mehmet abi.
Ne farkı var?
Şimdi bir şeye sen...
S farkı var.
Yok o S farkı çok önemli. S bir fark değil bak o.
S değil derin bir fark.
Derin bir fark var. Şimdi hayırlı olsun dediğin şeyi aslında gönlen tasvip ediyorsun. Hayırlı olsun. Yani ben de varım bu işin içerisinde. Hayırlısı olsun dediğin şeyi ise yani ya bunun hayır olup olmadığı konusunda çok şeyim yok. Bir keskinliğim yok. Yok inanmıyorum yani inanamıyorum daha doğrusu.
İkna değilim yani.
Yani mukni değilim yani. Dolayısıyla hayırlısı olsun. Yani ne olacak bilmiyorum ama olan hayırlısı olsun diyorsunuz. Hayırlı olsun deyince aslında olanı tasvip ediyorsunuz ve hayırlı olsun damgası vuruyorsunuz. Evet. Altına bir nevi onay gibi yani.
Hayırlı olsun da tabii biraz böyle belirlilik var dedin. Hayırlısı olsun da bir yani artık yapacak bir şey kalmadı. Ne yapalım hayırlısı olsun var değil mi?
Evet evet evet.
Kendimize ait olan şeyi savmak var bir yerde.
Şimdi mesela bunu böyle hak dostlarının bazı şeyleri vardır. Kur'an-ı Kerim'de de üslup çok önemli bir şeydir. İşte... mesela bazı kelimeler yerine tercih edilmesi, siyak sibak meseleleri, önce telaffuz edilmesi mesela. Şimdi Hazreti Musa'yı
evet,
Safura validemiz babasına babacığım bunu işe al derken ne diyor? Kavidir, emindir diyor mesela.
Evet.
Şimdi önce kaviyi zikrediyor. Diyor ki bu güçlü kuvvetlidir. Yani teknik anlamda uzmandır. Sonra emindir, güvenilir, kendisine iş emanet tevdi edilebilir bir insandır derken aslında ne yapıyor? Orada kaviliği önceliyor
ehliyeti
yani.
Ehliyeti öne çıkarıyor.
Evet, ehliyeti emanetten öne çıkartıyor. Şimdi dolayısıyla Kur'an'ı bir üslup var. Kur'an'ın üslubu mesela hatta uyarıyor da... ...unzurna demeyin diyor. Ra'ina, affedersin, ra'ina demeyin diyor. Unzurna deyin diyor. Yahudiler gibi diyor. Kelime seçimi yapıyor Kur'an-ı Kerim. Ya bu kelimeyi kullanma, şu kelimeyi kullan tarzında. Şimdi hak dostları da mesela bazen soru sorarlar. Önce zikrettiği bir işaret olarak mesela şey olabilir. Ya bunu mu istersin, bunu mu istersin tarzında. Acaba önce zikrettiğini mi kendi kalbi istiyor tarzında böyle bir şey olabilir. Oradan işaret çıkartılabilir. Hayırlı olsun, hayırlısı olsun da aynı şey var Mehmet abi. Yani bunu hayırlı olsun dediği zaman anlayabilirsiniz ki ha burada bir şey var, bir onay var. Hayırlısı olsun dediği zaman çok böyle güvenmeyin. Yani çok böyle tasvip ettiği bir hadise değil. Dolayısıyla birazcık orada bir şerh düşüyor gibi anlayabiliriz.
Neyse hayırlısı olsun bu kadar konuştuk Lütfü. Biraz daha şey... Yok,
hayırlı olsun diyelim Mehmet abi.
Evet ben de özellikle öyle söyledim zaten. Yani oradan orayı söyledin. Birinciyi söyledin, ikinciyi söyledin.
Yok, bunlar önemli
böyle
abi.
Böyle bir tabi sibak meselelerine girdin. Şimdi bak, ama bak, fizik bunlar... şey gelecek. Ya siz ne alıyor? Nereye giriyorsunuz
yok,
yine?
Yok olur mu abi? Şimdi bak diyor ki mahrem bir şey konuşacağı zaman diyor kapıya bakardı.
Evet.
Diyor. Ya bunlar çok önemli şeyler abi. Ha doğru söylüyorsunuz. Bu ortamın bozulması karşısında bu efendim işte Allah egoist mi diyen çocukların olduğu bir ortamda.
Zımni işaretlerden evet. Medet
nereden,
umuyorsunuz
sen
siz.
Sen nereden
yani,
ne yapıyorsun
apaçık
diyorsun.
Söylediğin evet. Şeylerden evet. Bir yere gelinmiyor.
Yani evet.
Evet. Evet. O şeydir ama mesela siz de mi söylediniz? Ya, orayı evet söylenen bir şey emanetle ehliyet. Ehliyet önde gelir ama bu emanetin de taca çıktığı anlamına gelmiyor
tabii
hocam.
Tabii canım ve diyor
yani
zaten.
Emanet diyorsa orada o emanet de önemli bir şeydir.
Tabii,
ama
tabii,
onu başta zikretmiş. Yani bazen de orayı şaşırmamak lazım.
Doğru.
Orada diyor ya yani ehliyet olmadan olmaz ama emanet olmadan olur mu? Ya o da olmaz aslında. Fakat o ondan önde tutulmuş tamam böyle bir derecelendirme var.
Şöyle
yok
derecelendirme var. Olabilir ama ikisini birlikte zikrediyor zaten.
Evet.
Kavi ve emindir evet, diyor. Evet. Dolayısıyla işe alınmak için. Bu ikisinin birlikte olması gerekiyor yani.
Evet, evet.
İki tane özellik yani.
Evet. Ya tabii bu çok şey bulunabilir bu derin şeylere girince.
Derin değil bunlar Mehmet abi yani.
Ya
biz,
derin değil
biz
ama.
Biz lafını yapıyoruz evet. Yani sonuçta bunları yaşamış insanlar var. Hala yanında yöresinde olduğumuz güzel insanlar bunlar.
Ya fakat bunlar yani, hocam mikrofonlardan kalplere gidecek bir şey değil bu. Yaşayarak olacak bir şey tamam
ama
mı?
Ama şöyle bir şey abi bak bunu bir hayat tarzı olarak... Bunu yaşayan insanların bir şekilde ha şöyle diyebilirsin ya bu söze düştü mü buharlaşıp uçuyor gidiyor.
Evet.
Çok doğru olabilir yani.
Evet.
Ama ya böyle de bir hayat var kardeşim.
Var canım.
Yani bunu da şimdi işte sen secdeye daha götüremediğimiz çocuk Allah'ın egoistliğini tartışan bir çocuğa biz bunu nasıl anlatacağız? Hem de İmam Hatip talebesine diye doğru söylüyorsun doğru abicim. Hakikaten böyle bir sıkıntımız var ama yani... Şimdi göz kapandı diye güneşin varlığını da yok mu sayalım yani?
Yok saymayalım. Böyle bir bilgiyi, böyle bize ulaşmış bir kültürü, derinliği ihmal de etmeyelim. Fakat bunu da anlamayacak noktada layık olmayanlarla da paylaşmak
doğru,
ama istiyorum
o da bir,
ben.
O da bir şeydir evet. Dediğiniz gibi o da bir
yani
eksiklik.
Yani çocuk sen istediğin kadar kapıya bak. Çocuk sonra der ki sana herhalde bu adam şaşı. Yani anladın mı?
Evet. Ya da mesela saate bakarlar.
Evet, o
da
vakit demek ki, meselesidir.
Ha, vakit meselesidir yani, vakitin ona göre. Ya da ki kollarını sıvar, anladın ki namaz vakti gelmiştir.
Artık o açık canım, yani, da evet. Olacak yani.
Yani böyle güzel işaretler,
evet.
Yemeği ayrı, değil mi? Bir takım evet. Böyle girişleri, çıkışları ayrı. Ondan sonra bunları bir hani dediğiniz gibi hayat tarzı halinde yaşamadıktan sonra...
Fakat jestler, mimikler, onları söylüyorsunuz siz değil mi?
Tabii, tabii.
El hareketleriyle, göz hareketleriyle,
tabii, tabii.
Vücut hareketleriyle,
beden diliyle.
Fakat işte dünyamız, geldiğimiz nokta ne kadar zor bir şey. Hocam bak, şimdi botoks yapan bir insanın mimiği olur mu ya?
Hakikaten
ha,
ya.
Değil mi? Hepsi aynı mimik sahibi. Oynatamıyorsun ki. Zaten
geçen bir köşe yazarı, köşe yazarı yazdı Mehmet abi. İşte 55 yaşına geldim. Acaba şu göz altımdaki... torbaları aldırayım mı? Sonra demiş ki gittiği bir tane şey doktor ya göz torbalarını alırsak demiş olur. Tamam sen de güzel durur. Fakat kaşını birazcık yükseltmemiz lazım. Kaşını yükseltirsek alnındaki şu kırışığı da almamız lazım. Alnındaki kırışığı alırsak biraz efendim alnı şeyin yanağın biraz sarkacak onu da kaldırmamız lazım. Onu kaldırırsak çenede şu operasyon yani 8-10 tane birden bir şey saymış. Çünkü bir yere sen müdahale ettin, bozdun, aslında her şeyi bozdun.
Evet. Her şey göz torbasıyla başladı. Her şey. Yani sonra adamın yüzü olmuyor o yüz.
Evet, evet. Evet. Kendi yüzü olmaktan çıkıyor. Ya, yani. Ya.
Hadi Allah göz Allah. Torbasına da razıyım bak. Yani sadece adam göz torbasına aldırsa razıyım. Başka şeyleri aldırmaya başlıyor ondan sonra.
Allah muhafaza. Ya. Evet. İşte bu biraz genç görünmek, böyle bir fetişizm de var. Ya
çok fena, çok fena.
Yani genç görünmek, genç kendini hissetmek. Ya, ya her yaşın kendine göre güzelliği var
ya,
kardeşim.
Ben yani. Bir şey dedi bana bir hanımcağız, hatırlıyorum. Ya işte bu yüzündeki çizgiler vesaire falan. Dedi ki ya bu çizgiler dedi...
Şeref vesikasıdır ya.
50-60 senede oluştu. Niye tabii, sildireyim tabii. Yani onu ya, anladın mı?
Ne kadar
mı?
Güzel bir şey ya. Aynen öyle.
Her birinin bir hatırası var ya. Ya, evet. Ya adam diyor ki çok gülmeyin diyor. Yüzünüz buruşuyor. Çok üzülmeyin yüzünüz bu lan. Üzünç de sevinç de benim için ya. Tabii, hepsini tabii. Yaşanmışlığımız bunlar ya, bizim. Ya. Anladın mı? Niye
yani
sildireceğim?
Saça düşen o kar misali aklar mesela.
O kadar yani.
Yani evet.
Yani sen dahle diyorsun şeye... Ya bak şöyle bir moda da var hocam, bak söyleyeyim sana, için ne kadar tehlikeli bir şey. Çok gençler arasında da çok yayılıyor. Adam diyor ki ben istediğim kadar yiyeyim diyor. Zaten diyor mideme şey taktıracağım.
Kelepçe.
Diyor. Ondan sonra diyor tamam mı? Böyle suni bir şeyle bir kurtuluş gibi görüyor. Ya onun sen hangi şey deformasyona yol açıyor? Ne oluyor? Hiç haberin yok. Sadece ben yerim abi. Bir yataya gelince de taktırırım diyor. Mide ameliyatımı olurum diyor. Yine zayıf yaşarım diyor. Ya
İşte bak bunu. Zamanın değişmediğinin en güzel göstergenden bir tanesi bu. Eski Roma'da da yerlermiş. Sonra bir takarlarmış parmağı boğaza. Evet. Kusarlarmış.
O da var. İstifra. Bu bulülimi hastalığı mı ne var? Doğru mu söylüyorum bilmiyorum.
İşte mankenlerde göre anakrosi.
Kusması. Ondan sonra adam kabul edemiyor. Yemeği de kusuyor yani.
Evet evet. Yiyemez hale geliyor
evet,
yani.
Evet. Ne fena bir evet. Şey. Yani bu doğallığından sapması hadisenin. Ya evet, ne evet. Demek? İnsanın işte yüzüne müdahil oluyorsun. Ne yapacaksın? Yaşını düşüreceksin. Midesine müdahil oluyorsun. Ne yapıyorsun? Kilosunu düşüreceksin. Başka bir tarafına müdahale ediyorsun. Ne yapıyorsun? Başka bir tarafını düşüreceksin. Yani.
Evet. İşte o gitmek zor geliyor ya abi. Yani ya git, bütün aslında o ne o? Göz torbaları, kırışıklıklar, alındaki kırışıklıklar, saçtaki aklar. Ne gideceksin ya? Hani Hazreti Ömer'le ilgili anlatılır ya.
Evet.
Bir işte sürekli bir adam istihdam etmiş kendisine. Ölüm var, öleceksin ya. Diye. Sonra demiş ki bir gün sen demiş artık azatsın. Sen başka bir iş yap. Niye? Demiş bak şu sakalımdaki ak bana bunu söylüyor zaten. Yani gideceksin evet, yani evet. Gidiyorsun. Şimdi bunu o gidecek yer ya inanmıyor veyahut da oraya bir hazırlığı yok. Korkuyor orayla ilgili. Ne yapıyor peki? Dönüyor bu sefer genç gözükmek. Fetişizm yani bir tür böyle.
Tabii.
Yani ben ölmeyeceğim.
Önemli olan görüntü.
Evet, evet.
Mesela adam mesela çok bizi rahatsız bir kıyafet mesela. Ya giyiyor. Niye? Önemli olan görüntü yani.
Evet.
Mesela bu moda olan kıyafetlerin şimdi şey yapmayalım. Başka insanın aklına batıl şeyler gelmesin diye tasvir etmiyorum bugün moda olan kıyafetleri. Hepsi vücudun çok rahatsız olduğu şeyler yani.
Evet, evet.
Yani sen bunu nasıl giyiyorsun? Ya görüntü önemli olan. Evet. Ya halbuki o değil. Mesela estetik kaygıda da bu var. Ama ondan sonra estetiksizliği de kutsuyorlar. Niye? Ya hiçbir yerimde estetik yok. Estetiksiz güzel, estetikli güzel. Evet. Mesela değil mi?
Evet, evet, evet.
Ya
evet.
Estetiksiz değil sen yine. Diyorsun ki hiçbir yerimde estetik yok diyor.
Evet.
O şey alameti aslında. İyi olan budur. Öteki tarafta. Ama, yani ama görüntü böyle olsun yeter.
Oradaki, evet. Oradaki fıtri olmayan ya da meşru olmayan şey onun hep böyle bir güzel olarak lanse edilmesi evet. Yani. İşte ha bak göz dolduracak. İşte insanların hala böyle hoşlandığı bir insan olarak oraya takdim edilmesi. Halbuki bizim gözlerimizi tamir etmemiz lazım en başta. Niye insan o tür şeyleri giyme ihtiyacı hissediyor abi? Çünkü gözlerle onay alıyor. Evet. Yani ben bizim çocuklarla ilgili konuşurken yani hanımlara yönelik böyle bir hep böyle tesettürle ilgili sıkıntılı yorumlar yapıyorsunuz. Kardeşim bunların giyinip giyinmemesi noktasındaki onayı siz gözlerinizle veriyorsunuz zaten. Gözün senin açıyor mu kapatıyor mu yani? Senin gözün tesettüre yardımcı mı oluyor?
Evet.
Yoksa hakikaten onun ha bak ben böyle giyiniyorum müthiş gözler üzerimde ya bak görüyor musun? Demek ki bunu bir de arttırırsam veya bu şekilde devam edersem hep böyle bir ilgi odağı haline geleceğim. Yani bu tür bir bak aslında işte mesaj veriyorsun.
İlgi odağı haline gelmek. Dikkati çeker olmak. hep olduğundan fazla görünmek. Bak demin ki piyangodaki zurnanın zırt dediği yer de burası Lütfi Hocam. Hepsini geç. Piyango haramdır da. Diyelim ki helal olsa. Ben o parayı yine almam. Niye? Çünkü orada milyonlarca kişi oraya para koydu. Milyonlarca kişi oraya para koydu. Ve herkes o parayı kendisine çıkmasını bekliyor.
Evet.
Yine hayretmez. Evet. Yani niye milyonlarca kişinin hayal kırıklığını satın alıyorsun?
Evet.
O nereden geldi para? Devlet mi verdi bana? Mesela piyango çekilişinde hiçbir şey yatırılmadan devlet dese ki ben işte şu 5-4 tane Türk vatandaşına bir hediye vereceğim. Tamam, hiçbir şey demem. Ama zaten onlardan topladığın Arif'in şeyinden arttırdığı parayla kazanıyorsun o parayı. Evet. Paranın geldiği yer neresi? Mesele bu zaten. Güzellik de bu. Anladın mı? Ne kazanıyorsun karşılığında? Neyi verip ne kazanıyorsun? Ama işte oraya koyduğun şey nedir? Bu aynı mantık yani. Bu mantık bozulduğunda zaten her şey bozuluyor. Ya bu mantık bozulduğunda bir tarafta işte şeyde baklava satın almayan adam parası olduğu halde sergilenerek satılıyor diye döner yemeyen insan, herkes onu gözü tavuk çevirme yemeyen insan, çocuklar bakıyor onların gözü var diye. Diğer yerde de ne yaparsa yapsın her yediğini Instagram'a koyan bir insan tipiyle karşı karşıyayız.
Evet, evet.
Bu arada çok büyük bir fark var aslında.
Evet, evet. Yani işte o kapıya bakan da aslında.
Öyle.
Aradaki onun farkı
onun
gibi.
Onun farkı yani. Gibi yani.
Evet. Yani geliyor, oturuyorsunuz, istişare ediyorsunuz bir şey konu. Bitti mesele. Yüzümüze tebessüm ederek bakıyor. Böyle bir sükuti bir şekilde anlıyorsunuz ki kalkmanız lazım artık. Yani evet. Vakit bitti yani, süre gitti. Ama kalk demiyor yani. Bitti demiyor, ayağa kalkmıyor mesela. Bu o kadar nezaket, o kadar incelik ki. O noktada gerçekten ben abi her dönemde böyle iki ayrı dünyanın olduğuna inanıyorum yani. Bu bir hani zaman böyle oldu da böyle değişti falan filan diye değil yani. Bir tarafta Everest misali ulu insanlar olmuş. Evet. Diğer tarafta da böyle çukur misali böyle nadanlar olmuş. Her ikisi arasında insanlık salınmış gitmiş. Yani şahitlik önce bu böyle bir şey yani. Şimdi Everest misali bir insan orada duruyorsa ve sen bunun bu şekilde durduğunu görüyorsan sen şahitsin kardeşim. Mecburi şahitsin. Göreceksin ve tercihini yapacaksın işte. Buna mı yaklaşmak istiyorsun yoksa bu nadanların, bu çukurların yanında mı haşrolmak istiyorsun?
Mesele odur. Bence de odur.
Kime gönlün kayıyor bir de? Yani falancanın elbisesine, falancanın giyim tarzına, falancanın kendisini takdim ediş tarzına, orada efendim ortaya koyduğu bir takım böyle pohpohlamalara mı kanıyorsun? Yoksa buradaki nezakete, tevazuya, işte efendim bir mahviyete,
fedakarlığa veren olmaya.
Veren olmaya, evet.
Tüketen değil üreten olmaya.
Evet. Evet.
Yani tabii bunlar hocam bunlar da işte insanın uğraşıyla kendiyle nasıl adam burnunu düzelttirmek için. Sen de 8 tane operasyon geçiriyor. Ya şu kalbini düzeltmek için hangi operasyonları geçirmek lazım? Ona gitmek lazım.
Yani şuradaki 70 senelik bir ömrü ki toprağa verip çürüteceğin ömrün için, bedenin için bu kadar efendim şey yapıyorsun. Egzersize ayrı. Estetiği ayrı, işte günlük bakımı ayrı. Ya senin bir kalbin var kardeşim ya. Bir ruhun var ya. Bunlara yönelik bir efendim derdin oldu mu şimdiye kadar? Ah kalbim dedin mi yani?
Acaba o şey aklıma geldi şimdi Lütfü Hocam. O silikon çürümür mü toprak altında?
Abi mesela İskandinavya gibi ülkelerde özellikle yemekten dolayı, yenilen gıdalardan dolayı vücutlar çürümüyormuş artık. Yani zaten oralarda soğuktan mütevellit çürümüyor. Bir de lastik gibi oluyor artık vücut yani. O GDO'lu malzemeleri yiye organik olmayan jelibonları, şunları bunları yiyen insanlar, jelatinleri, şunları bunları yiyen insanlar öyle bir vücut depoluyorlar ki çürümüyor, toprak almıyor ya. Toprak değil yani. Topraktan geldik biz ya. Sen onu plastiğe döndürmüşsün tabiri caizse yani.
Yani o zaman mesela bizim binlerce sene evvel şeyler buluyorlar, müzelere koyuyorlar ya. Yok işte bu Ramses'in şeyiydi falan filan. O da Tutankamon'un bilmem nesiydi.
Mumyalanmış.
Falan böyle çok ilginçimize gidiyor. Ve belki yani dünyanın ömrü varsa böyle şeyler bulunsa silikonlu bir tane bulmak yeterli. Zaten bütün kadınlar hep birbirine benziyor. Bir silikonlu böyle boş bakan bir kadın müzeye koyarsın. Botox. Hepsi bunlardan işte.
Onlar benzer aynı.
Değil mi?
Evet. Evet, çok güzel bir noktaya temas ettiniz.
Evet, ben de.
Yani hakikaten antropolojik ve arkeoloji anlamında.
Ben de yani bu program.
Ufuk işaret ettiniz fakat yani. Şu... Hayırlısı olsun Ümit abi.
Program çok ağırlaşmıştı. Nereden bu programı kurtarırız derken Allah'tan bak o şey çıktı ki bu silikonun
botoks.
Faydaları.
Silikon.
Evet, evet, evet tamam. Onlar çıktı.
Tamam, güzel. Demek ki faydası varmış yani.
Var tabii. Yani bir de mesela siz güzel bir şey söylediniz. O silikon fazla. İnsanlar plastiğe dönüşüyor. Zaten böyle bir şey var. Sofya var. Değil mi? Sofya.
Tabii çiplerden müteşekkil yani, bir robot, yeni robot var. Tamam. Suudi Arabistan vatandaşı.
Ha, hakiki plastik bu yani.
Suudi Arabistan vatandaşı.
Sonradan olma da değil.
Yani bir de ikameti var abi. He. Hacca umre istediği zaman gidebilir.
Vehhabi mi?
Onu bilmiyorum. Ha? Muhtemelen Vehhabidir. Diğer türlü Suudi Arabistan vatandaşı yapmazlardı onu.
Evet, evet,
yapmazlardı yani.
Evet.
Evet. Hayırlısı olsun.
Hayırlısı.
Efendim hayırlı da biz kendimize ayrılan süreyi doldurmuş olduk. Boş konuştuysak Allah'a sığınırız. Sizlerden de af diliyoruz. Ama hayırlı olanı hayırlısı diyerek bir şekilde hayra bağlayarak bitirmeye çalışıyoruz.
Ya burada şöyle
silikon
bir şey
bile olsa.
Var. Yok hocam bak niyet hayır akıbet hayır değil mi?
Amenna.
Bizim niyetimiz böyle boş konuşma falan diye kimsenin aklına bir şey getirme. Biz boş bile konuşsak bu radyomuzun bu ses sistemine giren her şey dolar da çıkar gider onların kulağına. Biz boş bile konuşsak çok, oradan dolu gider.
Çok naif yaklaşım oldu abi. Ya. Yani kapıya bakmak gibi bir şey oldu ya.
Evet, evet. Evet.
Tam...
Bakamıyoruz burada bak radyo olduğu için. Biz ne işaretler, mimikler var fakat şey yapamıyoruz. İfade paylaşamıyoruz.
Demiyoruz.
Dinleyicimizle.
Ya yarın bir gün Erkam TV kurulur Mehmet abi.
Teklif de geldi değil mi
Erkam
bize?
Erkam TV kurulur. Evet. Sen işte görüntülü yayına başlarsak. O zaman biz nasıl program yapacağız?
Ben de işte ondan korkuyorum. Yok. Evet.
Hatta el hareketleri, o jest mimiklerle programın evet. Ben çok farklı bir boyut kazanacağını düşünüyorum.
Hatta
yani.
Bizim programımızı mesela hiç konuşmasak o jest ve mimiklerle bile mesela oluyor ya işitme engelliler. Onlar
evet.
Bile anlayabilir.
Yani işaret diliyle yani.
Evet.
Yani
biz aslında böyle... biz de o geçmişi yakalıyoruz
evet.
Değil mi?
Evet. Bir mesela parmak kaldırdığımız zaman...
Ha.
Mesela,
yani ne manalar çıkarır altından? Parmağın yönüdür, şeklidir, durumudur. Yani mesela dil dudak depreşmeden laftan anlayan gelsin. Bak ya, biz yine yakaladık o
evet,
klasiği
evet. Bak,
değil mi?
Maşallah Mehmet abi yine hayırlıya bağladınız
evet,
yani.
Evet evet.
Efendim böyle Mehmet abimiz oldukça ya. Programdan boş söz çıkmaz.
Çıkma.
Ben sözümü geri alıyorum. Laf da demeyeceğiz abi söz
tamam,
diyeceğiz.
Tamam.
Nükte diyeceğiz, hikmet diyeceğiz inşallah.
Tamam.
Cenab-ı Hak hepimizi bu anlamda sözden, nükteden,
i̇nşallah,
hikmetten
inşallah.
Ayırmasın. Efendim bir hayrola tekrar buluşmak dileğiyle her pazar 19'da buradayız biz. Kalbimizin frekansı Erkam Radyo'dayız. Sizlere Allah'a emanet ediyoruz.